Acımak.
Ayrım 4.
Bu adam 15 sene hapse mahkum edilerek Akya zindanına gönderilmişti. 1-2 sene sonra da oradan ölüm haberi gelmişti. Zehra Ruhsar teyzesini tanımamıştı. Çehresini Sade büyük annesinin odasında asılı resminden bilirdi. Dertli anne çocuğunun fotoğrafına bakmaya tahammül edemediği için bu odaya hiç girmezdi. Zavallı Ruhsar teyzesinin neler çektiğini, nasıl öldüğünü bu büyük anneden dinlemişti. Kış gecelerinde tekrar tekrar anlatılan bu facia, ihtiyar kadınla torununu yanak yanağa saatlerce ağlatırdı. Zehra'nın daha o vakit erkeklerden gözü korkmuştu. Büyük annesine ölünceye kadar evlenmeyeceğini söylerdi. Onun gözünde erkekler baştan başa zalim ve katildi. Büyüyüp hayata karıştıktan sonra onlar arasında da zararsız insanlar bulunduğunu anlamamış değildi. Fakat ne de olsa eski tamamıyla silinmiyordu. Evlenmek için küçük yaşta verdiği kararda hala sebat ediyordu. Saçlarında beyaz teller, yüzünde hafif buruşukluklar belirmiş olduğuna göre bu karardan dönmesi için zaten vakitte kalmıyordu. İleride ihtiyar bir kız olarak belki çocuklar arasında, belki de tatil zamanına tesadüf ederse kimsesiz bir mektep odasında ölecekti. Zehra'nın Ruhsar teyzeden 4 yaş küçük olan annesinin de yüzü gülmemişti. Hatta o bir cihetten kardeşinden daha bedbaht sayılırdı. Çünkü genç yaşında bir tabanca kurşunuyla ölüp giden teyzesine mukabil anneciği senelerce sürünmüştü. Kocası aldığını bulduğunu sefahat yerlerinde yer, evine gece yarıları dönerdi. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu halde o saatten sonra karısına bin türlü zulüm etmenin yolunu bulurdu. Zehra çocukluğunda büyük annesinin koynunda uyurken annesinin feryatları, hıçkırıklarıyla uyandığını hatırlıyordu. Bu acı sesler hala kulağındaydı. İhtiyar büyük anne ile küçük kız yataklarında büzülerek koyun koyuna ağlamak ve dua etmekten başka bir şey yapamazlardı. Gecenin bir kısmını böyle feryatlarla, gözyaşlarıyla geçiren Müveddet Hanım, ertesi sabah en mesut bir kadın gibi taze ve şen uyanırdı. Yağmur ve fırtına gecelerinden sonra gelen taze sabahlar gibi. Zavallının tek tesellisi, gündüzleri yalıyı hemen hiç boş bırakmayan misafirlerdi. Komşuları bu neşeli, ince ve şakacı genç kadını çok severlerdi. Felaketlerinde bir kardeş gibi acırlar, onu teselli ederlerdi. Hele bir Misadet Hanım vardı ki Müveddet için bir ikinci abla olmuştu. Zehra ona Misadet teyze derdi. Misadet teyzenin Necip Bey isminde bir erkek kardeşi vardı. İkisi de öyle hayırsever, öyle nazik, terbiyeli insanlardı ki bu kibar aile onlara çok iyilik etmiş. Necip Bey tembelliği ve serkeşliği sebebiyle işinden kovulan Mürşit Efendi'yi kendi mahiyetine almış, ona mühim bir iş tevdi etmişti. Fakat o, yardım eden ile ısırmak istidadıyla yaratılmış bir adamdı. Veli nimetine bir gün iş başında en ağır bir hakarette bulunmuştu. Fazla olarak Misadet Hanım'ın da evlerine gelip gitmelerini men etmişti. Başkaları olsa bir daha semtlerine uğramazlardı. Fakat Misadet teyze ile Necip Bey, dünyada emsali bulunmayacak kadar iyi insanlardı. Mürşit Efendi'nin şiddetli emirlerine ve tehditlerine rağmen yine gizli gizli onları görmekte devam ederlerdi. Zehra o vakit iyiyi kötüyü fark edemeyecek kadar mini mini bir çocuktu. Buna rağmen bu iki aile dostundaki derin vefa ve şefkati bir nevi sevki tabii ile sezmişti. Onlara bir akraba gibi sokulurdu. Necip Bey onun kendisine hakaret eden ahlaksız adamın kızı olduğunu hatırına getirmez, dizleri üstüne oturtarak kendi çocuğu gibi okşayıp sever, hediyeler verirdi. Zehra da bütün bedbaht çocuklar gibi vakitsiz bir inkişar vardı. O yaşta bu aileyi gizli gizli gördüğünü babasından büyük bir sır gibi saklamak lüzumunu anlamıştı. Ev misafirsiz kaldığı zaman annesi odasına kapanır, saatlerce kendi kendine ot çalardı. Zehra'nın bir de 11 yaşında bir ablası vardı, Feriha. Aralarında ancak 4 yaş fark olduğu halde bu iki kardeş pek iyi anlaşamazlardı. Feriha büyümüş de küçülmüş gibi bir çocuktu. Kendi akranlarından ziyade yetişmiş genç kızlardan hoşlanırdı. Oyun oynamayı sevmezdi. Oyuncakları ayna, tarak, kurdele parçaları, sürme, boya gibi şeylerdi. Sofanın bir köşesinde kendine mahsus bir yeri vardı. Orada saatlerce maşa ile saçlarını kıvırmak, gözlerini, dudaklarını boyamak, başına, boynuna kurdele parçalarından fiyonklar takmakla eğlenirdi. Tuvaletini bitirdiği zaman kırık salıncaklı bir iskemleye arka üstü yatarak gözlerini tavana kaldırır, içeride annesinin utla çaldığı hüzünlü şarkıları ince sesiyle söylerdi. Babasının zulmüne kurban olanlardan biri de bu içli küçük kızdı. zavallının süslenmeye, eğlenmeye ihtiyacı vardı. Halbuki Mürşit Efendi onu her şeyden mahrum ediyordu. Kendi içkisine, çapkınlığına dünya kadar para sarf ettiği halde ona bir çift çorap almamak için 1000 dereden su getirirdi. Zehra ablasının çarşafa girdiği günü hatırlıyordu. 1000 zahmetle eflatun bir ipek çarşaf, bir çift rugan iskarpin tedarik edilmişti. Zavallı kız o hevesle Beykoz'daki bir akrabasına gidecek, birkaç gece misafir kalacaktı. Mürşit Efendi o gün hiç yoktan bir aksilik çıkarmış, yağmur bahanesiyle onu iskeleden çevirmişti. Zehra yeni çarşafı içinde birdenbire büyüyen, filiz gibi narin bir genç kız hali alan ablasının kendisini nasıl sofadaki minderin üstüne attığını, saatlerce yüzü koyun nasıl hıçkırdığını kalbi parçalanarak hatırlıyordu. Mürşit Efendi o günden sonra kızını sokağa çıkmaktan men etmişti. Zavallı çocuk evde can sıkıntısından çıldıracak gibi oluyordu. Komşular haline acırlar, ara sıra onu gizli gezmeye götürürlerdi. Bir gece yine komşularla beraber adada bir düğünde kalmıştı. Mürşit Efendi bunu haber alsa evi mutlaka başlarına yıkardı. Bunun için Zehra'yı o gece büyük annesinin koynundan alarak ablasının odasına yatırmışlardı. Mürşit Efendi'nin bazen kızının odasına girdiği olurdu. Şayet o gece öyle bir şey yapacak olursa Feriha'nın yatağını boş görmeyecek, Zehra'yı büyük kızı sanacaktı. Zehra yalnız yatmaya alışkın değildi, korkuyordu. Babası odaya girerse görmesin diye yüzünü yorganın içine saklamış, Sade ablasının saçlarına benzeyen saçlarını açıkta bırakmıştı. Bunu ona kimse söylememişti. Pek küçük yaşta olmasına rağmen kendi akıl etmişti. Yalnız yavrucak bir şey düşünememişti. Korkudan ağlarken çıkardığı hafif iniltileri babasının duyması ihtimalini. Adeti üzere gece yarısı eve gelen Mürşit Efendi çok sarhoş olmasına rağmen bu sesi duymuş odaya girmişti. ''Ne var? Neye ağlıyorsun? Hasta mısın?'' Zehra bu suale cevap vermemiş, ıslak yüzünü yastığına süzerek uyku taklidi yapmıştı. Bir el yavaş yavaş yorganı açıyor, ensesinde sıcak bir nefes. Zehra 20 senelik bir maziye ait olan bu rüyaya öyle dalmıştı ki o sıcaklığı tekrar ensesinde duyuyor gibi yerinden sıçradı. Etrafına bakındı. Vagondaki küçük öksüz ara sıra göğüs geçirerek uyuyor, tren sarp bir kayalığın içinde yoluna devam ediyordu. Mürşit Efendi o gece kendini bilmeyecek kadar sarhoştu. Öyle ki yatakta yatan çocuğun küçük kızı Zehra olduğunu anlayamamış, yorganı tekrar onun başına örterek homurdana homurdana çekilip gitmişti. Çelimsiz, içli bir kız çocuğunun vücudu bu mütemadi mahrumiyete ne kadar tahammül edebilirdi? Feriha daha 15 yaşını bitirmeden veremden ölmüştü. Zehra ablasının öldüğü günü de gayet iyi hatırlıyordu. Mürşit Efendi o gün nasılsa evdeydi. Yalının önündeki rıhtımda elleri ceplerinde dolaşıyor, mütemadiyen sigara içiyordu. Güzel bir yaz günüydü. Yalının önünden içinden mızıka çalan, bayraklarla süslü bir tenezzüh vapuru geçiyordu. Zehra arkadaşlarıyla beraber rıhtımdan mendil sallıyordu. Vapurun dalgaları daha rıhtımın kırık taşlarını ıslatmaya devam ederken yukarıda korkunç bir vavela kopmuştu. Mürşit Efendi ağzında sigarasıyla başını kaldırarak bu pencerelere bakmış, sonra yavaş yavaş içeri girmiş, merdivenlere doğrulmuştu. Yukarı sofada tüyler ürpertici bir sahne geçmişti. Acıdan çıldıran büyük anne ile anne artık bu zalim adama karşı isyan ediyorlardı. Vahşi seslerle katil, katil diye haykırıyorlardı. Kadınlar onu ölümüne sebep olduğu kızının odasına sokmamışlardı. Feriha'nın ölümü üzerinden daha 2 ay geçmemişti ki Mürşit Efendi Zehra'yı ayda bir çıkmak üzere bir marabet mektebine yazdırıyordu. Maksadı büyük annesiyle annesini büsbütün yalnız bırakmaktı. Onlara bu fenalığı etmek için kesesinden mektep parası vermekten bile çekinmemişti. İşte Mürşit Efendi bu kadar fena bir adamdı. Çocuk uzun zaman mektebe alışmamıştı. Geceleri marabetlerin çıplak ve soğuk yatakhanesinde büyük annesini arayarak ağlıyordu. İhtiyar kadın birkaç defa onu mektepte görmeye gelmişti. Fakat müdüre zavallıyı babasının tembihi var, kimseyle görüştüremeyiz diye geri çevirmişti. Büyük anne ara sıra mektebin karşısındaki viranede dolaşır, torununun pencerelerden bakmasını beklerdi. Zehra marabetlerin mektebinde 3,5 sene kalmıştı. Biraz dik başlı olmasına rağmen iyi bir çocuktu. Sörler ona bir anne şefkati göstermişlerdi. Birkaç da candan arkadaşı vardı. Burada oldukça mesut bir hayat geçirebilirdi. Fakat evinden mütemadiyen üzücü haberler alıyordu. Annesi uzun bir hastalıktan sonra ölmüştü. Onu müteakip büyük annesine inmişti. Zavallı kadın senelerce hastane köşelerinde inlemişti. Zehra marabet mektebinden çıktığı zaman 15 yaşındaydı. Elinden tutacak kimsesi yoktu. Bütün sevdikleri ölmüştü. Babası hapisteydi. Ya açlıktan ölmeye ya sürünüp sükut etmeye mahkumdu. Fakat bir tesadüf onun imdadına yetişmişti. Darül malumata imtihan ile talebe istiyorlardı. Zehra elinde marabetlerden aldığı bir tasdikname, çantasında birkaç kitap, arkadaşlarının yadigar olarak verdikleri bir iki resim ile kendi kendine mektebe girmişti. Daha o yaştayken azim sahibi ve vakur bir çocuktu. Mektebin karşısındaki tütüncüden bir pul satın alarak istidasını yazmış, imtihana girmiş ve kazanmıştı. Genç kızın Darül Malumat'taki hayatı bir kelimeyle hülasa edilebilirdi: çalışmak. Kitaplarından başını kaldırmıyor, kimseyle ahbap olmuyordu. Kendi yaşında çocuklara mahsus olan neşe ve hüzünlerden, hafifliklerden onda eser yoktu. Yaşlı başlı bir insan gibiydi. Kalbi bütün sevgilere, ümitlere kapanmıştı. Darül Malumat'ta kaldığı 5 sene esnasında babasından haber alamamış gibiydi. Sadece onun hapisten çıktığını, serseri ve sarhoş, ötede berede süründüğünü biliyordu. Kızını arayıp sormak için bir gün bile mektebe uğramamıştı. Zehra ona bir kere çarşıda, bir kere de bir mektep gezintisi esnasında tesadüf etmişti. Göz göze gelmişlerdi. Fakat Mürşit Efendi son derece sarhoştu. Bacakları birbirine dolaşıyordu. Saçı sakalına karışmıştı. Elbiseleri lime lime üstünden dökülüyordu. Bulanık gözleriyle bir an kızına bakmıştı. Fakat bereket versin ki onu tanıyamamıştı. Zehra o dakikada ölecek gibi olmuştu. Ya bu serseri kızım diye yanına yaklaşmış olsaydı hali ne olacaktı? Mektepte onu yetim biliyorlardı. Zehra arkadaşlarına kendini babasız bir çocuk olarak tanıtmıştı. Haysiyet sahibi bir insan için ailesini inkar etmek kadar ayıp ve sefil bir şey olamayacağını biliyordu. Nitekim babasının kabahati sadece fakirlik ve sefaletinden ibaret olsa ondan utanmayacaktı. Bilakis acıyacak ve sevecekti. Fakat o insanlık için bir yüz karasıydı. Zehra sevmek ve kendini sevdirmek ihtiyacıyla doğmuş bir çocuktu. Küçükken kedi yavruları gibi sokulgandı. Bir saniye gülümseyerek yüzüne bakmak, hafifçe başını okşamak onu esir etmeye kâfi gelirdi. Fakat bu istidat pek çabuk sönmüştü. Onu Darül Malumat'ta çok çalışkan, çok vakur, çok haşin, soğuk bir çocuk olarak tanımışlardı. Kimse onunla yakından arkadaş olmamıştı. Hiçbir dost ve arkadaş gözüyle karşılaşmayan kara gözleri ruhunun zilletini ve acılarını büyük bir sır gibi saklamıştı. Mektepten çıktıktan sonra Zehra'ya İstanbul'da bir yer vermek istemişlerdi. Fakat o kabul etmemiş, Anadolu'da sönük bir vilayete gönderilen bir arkadaşıyla beraber gitmişti. Talebeliği zamanında bazı geceler bilmediği yerlerde yabancı insanlar arasında kaybolmuş çocukları kıskanarak düşünüyordu. Onlar bir cihetten ne kadar mesuttular. Kimse ne olduklarını bilmezdi. Kimse bakışlarının suç ve ayıbını onlara yüklemezdi. Kendi hayatlarına istedikleri istikameti vermek kendi ellerindeydi. Zehra kasabaya gelince kendini bu kaybolmuş çocuklara benzetti. Yeni mektebini, yeni arkadaşlarını, yeni talebelerini yadırgamadı. Zaten İstanbul'da toprak olmuş iki sevdiğinin hatırasından başka ne bırakıyordu ki? Kimsesiz bir insan için yer değiştirmenin büyük bir ehemmiyeti olamazdı. Zehra kasabada kendini bütün kuvvetiyle mektebine verdi. Yavaş yavaş varlığını, benliğini unuttu. Başkalarının hayrı için işleyen bir makine haline aldı. Dinç ve azimkardı. Kuvvetli bir mantığı vardı. İlk zamanlarda uğradığı müşkilat onu yıldırmadı. Küçükten beri uğraşmaya alışmıştı. Kendisine iyi muamele eden insanlara iyi muamele etti. Fakat haksızlık ve zulmetmek isteyenler karşısında acizle boynunu bükmedi. Bilakis onlara karşı gayet haşin oldu. Neticede henüz çok genç bir kız olmasına rağmen şehrin en belli başlı şahsiyetleri arasına girdi. Herkes hatırını sayıyor, iyiler kendisini seviyor, fenalar ondan şeytan gibi korkuyorlardı. Sırf kendi gayreti, kendi doğruluğu sayesinde kazandığı bu muvaffakiyet ona sonsuz bir gurur veriyordu. Zaafın, acizin, tereddüdün uzlaşmaz bir düşmanı olmuştu. Herkes kuvvetle istediği halde kendi hayatını istediği gibi sevk ve idare edebilirdi. Fenalara, düşkünlere acımak manasız bir mızmızlıktı. Tren bir istasyonda durmuştu. Burası karanlık, boş kırlar içinde küçük bir taş binaydı. Kapısında yanan fenerin sönük ışığında bir takım gölgelerin hareket ettiği seçiliyordu. Uzakta manevra yapan bir lokomotif kesik kesik düdük çalıyor, yol kenarında fenerli memurlar dolaşıyordu. Günün heyecanları, trenin mütemadi sarsıntısı Zehra'yı çok yormuştu. Kısa tevakkuf sinirlerine muvakkat bir sükunet getirdi. Gecenin gittikçe artan nemli serinliğine karşı mantosuna sımsıkı sarındı, başını pencerenin kenarına bıraktı.
Ayrım sonu.